Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Programımızı geçen hafta dinleyenler hatırlayacaklar. Doktor Yaşar Demir hocamızı, kıymetli hocamızı programımıza konuk etmiştik ve biraz Suriye'nin bugününü ve yakın tarihini, Birinci Dünya Savaşı sonrası durumunu masaya yatırmaya çalışmıştık kendi açımızdan. Bu programda inşallah geçtiğimiz haftaki programın devamı niteliğinde olacak. Burada hocam Fransız arşivlerinden çıkardığı belgelerle önemli bir mevzuyu gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yayınlanan bir makalesi var. O makale özelinde biraz konuyu masaya yatırmaya çalışacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkürler hocam.
Eyvallah, çok teşekkürler. Hocam Hatay konusunu isterseniz konuşarak başlayalım. Çünkü yani işte Hatay 1938'de değil mi?
38'de devlet oldu.
Devlet oldu. Yani
38'de
bize bağlanması 39'du değil mi?
39.
39'da bağlandı. İşte bu İdlib meselesi üzerinden işte Türkiye'de Hatay'ı Suriye topraklarından kopardı. O halde Hatay'ı geri versin şeklinde bir takım yaklaşımlar gündeme getirildi.
Evet.
Hatay'ın bizden alınması, bizden koparılması nasıl gerçekleşti?
Tabii ki hocam, öncelikle seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Tekrardan bizi davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunarım.
Eyvallah.
Şimdi Hatay'ın ayrılması mevzusu, biliyorsunuz Hatay'da Fransız mandası egemendi. Lozan Anlaşması'ndan sonra efendim Genç Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve daha önce yapılmış olan Ankara Anlaşması 1921'de bu tescillenmiş oldu. Böylece Hatay otonom sancağı adıyla Fransız mandasına bağlı bir bölge olarak kabul edildi. Hı hı. Bunu Türkiye'de kabul etmiş oldu ve Fransa bu şekilde Hatay'ı Türkiye'den kopartmış oldu diyebiliriz.
Yani Ankara Anlaşması'nda emaneten verilen kısım Lozan'da aslında kaybedilmiş
oldu. Lozan'da kaybedilmiş oldu ve otonom sancak adıyla. Şimdi tabii bunu emaneten ve otonom denmesi ne zamana kadar sürdü? Biliyorsunuz Manda Şartnamesi dediğimiz olay Cemiyeti Akvam'ın kuruluşunun 22. maddesini ilgilendiren bir husustur. Burada mandatar devletler Cemiyet-i Akvam tarafından tanınmıştır. Hı hı. Ve 22. maddede görevleri sıralanmıştır. Bir mandatar devletin görevleri sıralanmıştır. Ayrıca mandatar devlet de ila nihaye mandatar devlet olacak diye bir kaydı yok. Bunun ilk etaptaki durumu 15 yıllık. Niye bunu söylüyoruz? İşte bizi ilgilendiren kısmı bu madde. 15 yıl sonra
23'ten 38'e kadar
21 olarak kabul ediliyor hocam. Yani 1921 olarak ilk manda kabul ediliyor. 23 Türkiye Cumhuriyeti'nin onayladığı tarih.
Evet.
Ama manda görüşmeleri 21'de
Ankara
Cemiyeti Akvam'da onaylandığı için biz 23'te onaylasak da bunlar başlangıç yeri olarak hesaplıyorlar. Yani 1936'da normal şartlarda Cemiyet Akvam'ın manda şartnamesine göre Fransa'nın idareyi oradaki yerel güce, efendim bir idareye, Suriye adıyla kurduğu mandater devletin Suriye bağımsız devleti idarecilerine teslim etmesi gerekiyordu. Hı hı. Bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyince efendim Türkiye'de hemen girişimlerde bulunarak 1936 yılında dedi ki biz burayı sana emaneten vermiştik. Dolayısıyla
geri alıyoruz.
Eğer tabii otonomdu zaten burası. Otonom olanı siz bir mandanın içerisinde değerlendiremezsiniz. Suriye'ye bağımsızlık veriyorsanız Hatay'a da bağımsızlık sancak, otonom sancak bölgesine de bağımsızlık vereceksiniz. Stratejisiyle hareket etti. Bu çok mantıklıydı. Direkt ben alacağım değil de Hatay'da bağımsız devlet olsun dedi.
Hı. Geri alıyorum deseydi muhtemelen
vermeyecek. Tabii evet. Otonom sancak, yani kimin otonomu? Mandater devletin otonomu. Bir de 7. maddeye dayandılar ya, orada hani işte geçici, yani emaneten dedikleri bu. Hı-hı. İfadelerde kullanılıyor ama işte oradaki bir Türk unsurlara eğitimi, efendim sosyal hakları Türkiye garantörlüğündeydi. Hatta bütün ders kitapları efendim Türkiye öğretmenler Türkiye tarafından gönderilmekteydi. Bunu da efendim hukuki bir dayanak noktası kabul ederek 1936'da Türkiye Hatay'la ilgili girişimlerde bulundu. Cemiyet Aklam nezdinde.
Sonra Hatay otonom yapı olduktan sonra Türkiye'ye kendi içerisinde yaptığı bir seçimle bağlanmış oldu değil mi?
Şimdi şöyle diyelim, yani esas husus 1938'e gelindiği zaman Cemiyet-i Akvam'ın da onayladığı şekilde şöyle bir durum söz konusu oldu. Her halükarda 40 sandalyeli bir sancak meclisinde 22 tanesi Türkmen olacaktı. Hı hı. Diğerleri de, diğer unsurlar da Türk muhibbilerden seçilecekti. Sonuçta oylama sonucuna göre bir sandalye belirlenmedi.
Evet.
Hani işte Türkmen nüfusa göre bir sandalye değil de ne olursa olsun sandalye bu olacak denildi ve efendim bir seçime gidildi. Hı hı. Buradan da işte 35 bin Türkmen, oylar elimizde mevcut. 35 bin kadar bir Türkmen efendim işte biz Türkiye'ye, yani bağımsızlık kararı çıktı. Yoksa Türkiye katılım onaylanmadı. Onun meclis kararı aldı. Oy birliğiyle.
Evet. Cumhuriyet olduktan sonra.
Evet. Bu yanlış yapılıyor. Doğru. Israrla sanki halk oylamasıyla katılmış gibi kabul ediliyor.
Anlatılıyor. Evet,
katılımda
evet.
Halk oylaması olmadı. Bağımsızlıkla ilgili normalde yani o bağımsızlık kararı da denmez. Yani plebisit de kavramına da uymaz.
Halk oylaması yok.
Bu
yani.
Bence meclis seçimi diyebiliriz. Hani anladım. Oyları da daha önceden belirlenmiş, yani sandalye sayıları daha önceden belirlenmiş, meclisin halk tarafından halkça onaylatılması seçimi.
Evet.
Çünkü hiçbir şeye kavrama evet. uymuyor. Bundan sonra Hatay katıldı.
Peki halk oylaması gerçekleşmiş olsa aykırı bir durum ortaya çıkabilir miydi? Böyle bir sosyoloji var mı orada?
Evet, işte iddialar burada düğümleniyor. Deniliyor ki efendim hayır işte Vatan Partisi dediğimiz Arap milliyetçiler bunlar yani ezici bir çoğunluğu.
Hocam orada aykırı sesler de var değil mi?
Tabii. Vatani Partisi dediğimiz bugün Bağıs'ın ana unsuru Antakya merkezidir. Hatay merkezidir ve kurucusu da Zeki Arsuzi. Bugün Hatay'ın sınırları içerisinde bulunan efendim en üç noktadaki Arsuz. Samandağ'a bağlı. Arsuz Samandağ'dan gerçi ayrıldı. Arsuz beldesinde doğmuştur. O bir Nusayri'dir. Dolayısıyla buradaki unsurları topladı ve Vatan Partisi hocam sonra Suriye Bağısı'na evrildi. İşte ondan dolayı bugün efendim Hafız Esat'ın Suriye'de devlet başkanı olması bu sürecin sonucudur. Olmuştur. Tabii. Bu sonuçta olmuştur.
Ya da uzun süre Antakya'yı Suriye haritalarında göstermelerinin mantığı da burası.
Mantığı da budur.
Bağıs'ın doğduğu bir yeri adamlar kendi haritalarında görmek istiyor.
Tabii dini, etnik bir bağları var.
Var.
Yani peki, kurucularının bulunduğu belde bugün Türkiye toprağı. Bunu
merak ettiğim şey şu, yani Antakya'nın Türkiye'den koparılmasından sonra burada şehrin demografisini dönüştüren bir şeyler oldu mu? Yani Kerkük'le ilgili çok yoğun bir şekilde yapıldı mesela bu. Yani bu hani çatlak sesler, farklı sesler çıktı dediniz. Orada bir demografik anlamda bir nüfus kaydırma falan bir şey biliyor muyuz?
Evet hocam. Yani son dönemi konuşacak olursak tabii Antakya Tanzimat'tan bu yana demografik yapısı değişmiş bir şehrimizdir diyebiliriz. Elimizde veriler var. Yani Evliya Çelebi de bunu yazar. Mesela Antakya merkezde hiçbir Hristiyan unsurun olmadığını söyler. 1750'lerde yavaş yavaş Hristiyanların buraya geldiğini söyler. İşte makalemizde de belirttiğimiz Kesep bölgesinde efendim 28 hane, 30 hanelik bir köy diyebiliriz. Yani kasaba bile diyemeyiz. Öyle bir nüfus söz konusu. Bu 1839 Tanzimat'la beraber Avrupa ile ilişkiler değişik bir boyuta geçince daha önce ne demiştik? İşte buradaki yerel kendine yakın unsurları efendim Avrupalılar kullandırar. Burada da Ermenileri kullanarak ciddi manada bir nüfus birikimi oldu. Şunu da diyebiliriz. Osmanlı içinde çıkan çatışmalar nüfus olarak Antakya'ya yansımıştır. Bir kısım nüfus yine bu Kesep dediğimiz bölgeye yerleşmiştir. En sonki nüfusta 1921 anlaşmasından sonra Fransa'nın Anadolu'da işgal ettiği yerlerde Fransızlarla beraber hareket eden yaklaşık 6 bin Ermeni de bir kısmı da yine Antakya'da kalıyor. Bir kısmı Halep'e geçiyor. Bir kısmı efendim işte Deirizor demiştik hocam. Deirizor'a kadar gidiyor. Bir kısmı da Kesep tarafına sığınıyor. Niye? Dağlık bölge. Efendim Laskiye civarına, Laskiye'ye yakın. Bizim Hatay ile Laskiye arasında bir bölgedir. Yani Cebeli Akrat'ın altında bulunan bir kısım. Cebeli Akra bugün işte Türkmenlerin, Bayırbucak Türkmenlerinin de yaşadığı bölgedir hocam. Onların dibinde Kesep kasabası var ve denizde olan, limanı da olan bir, yani küçük de olsa bir limanı olan bir belde, kasaba. Buraya yerleşerek burada ciddi manada bir Ermeni nüfus da birikiyor. Şunu söyleyelim, tabii Kesep Hatay toprağı. Yani bunu belirtmekte fayda var. Hatta yani Bayırbucak Türkmenlerinin bir talebi de oluyor. Biz Türkiye'den ayrılmayalım diye. Türkiye'nin de cılız çapta bir girişimi de oluyor Hatay'la ilgili sınır müzakereleri yapılırken.
Tamam. Yani, ben o zaman biraz bazı noktaları altını çizeceğim.
Bunlar alakalı, demografik yapıyla alakalı bu şekilde bir yapılanma yani, söz konusu oluyor Manda döneminde de.
Klasik döneme gittiğimizde Evliya Çelebi vesaire 16-17. yüzyılda burası Türkmen bir nüfusa, Müslüman bir nüfusa sahipken zamanla özellikle de orada şey var, liman şehirleri, Akdeniz etrafındaki şehirler bilhassa 18. yüzyıldan sonra 19. yüzyılda Avrupa ile daha çok böyle kapitalist ve ticari ilişkiler kapsamında gelişiyor. İskenderun da bunlardan bir tanesi.
En önemli yer.
Yani Beyrut gariptir mesela 19. yüzyılda birçok liman şehrinin nüfusu 3 kat artıyor hocam. Beyrut'unki 15 kat artıyor. İskenderun çok önemli bir, bugün de öyledir. Türkiye'nin güneyindeki en önemli ihracat limanıdır belki. O bağlamda şimdi ticari kapasitesi 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılda artınca ne oluyor? Batıyla ticaret yapacak grupların da buraya yönelmesi söz konusu.
Evet, çok doğru.
Ermeniler gibi. Çünkü bunlar bir yazın ifadesine göre komprador burjuvazi diyor. Yani aslında
sanat erbabı aynı zamanda.
Hem sanat erbabı ticaretten yani çok iyi anlıyor. Ama aynı zamanda çıkarlarıyla Avrupalı tüccarların bir uyum içerisinde olduğu insanlar. Kesim. Dolayısıyla
dil biliyorlar. İyi eğitim alıyorlar hocam. Doğru. İşte mesela avukatlar genelde onlardan olur. Doktorlar genelde onlardan olur.
Tabii. Dolayısıyla bu insanların, Ermenilerin zamanla buraya doğru kayması doğal bir süreç gibi gözüküyor. Yani 1909 olaylarını Adana'da hatırlayalım. Oralarda Ermeniler var. Ama zamanla aşağı Hatay bölgelerine doğru yayıldıklarını anlıyoruz en azından.
Burayı niye tercih ediyorlar? Musa Dağı ve Kesevat'ta bununla ilgili kitaplar da yayınladılar çok dramatik bir şekilde ve bunu işte Ermeni soykırımı iddiaları çerçevesinde de kullandılar. Ya yani Musa Dağı'nda ciddi manada zulüm falan yapıldı. Burası savunması kolay. Dağlık bölge olduğu için daha güvenilirlikli olarak görüyorlar. Daha çok yani aslında kendileri de silahlı olduğu için yani dağ bölgesinde silahlı olmak ovadaki silahlı olmaktan daha emniyetlidir. Daha avantajlıdır. Ve zaman zaman burada da bir çatışmalar söz konusu oldu.
Biraz da asi ruhlu ki kesimler böyle dağlık yerlerde daha çok
doğal olarak
iltica buluyorlar diyelim.
Hocam şimdi Kesep konusunu da ayrıca konuşacağız ama öncesinde yine bir şey sormak isterim. Biraz da hani gazetecilik psikolojisiyle bu soruyu sorduğumu düşünün lütfen. Belki böyle komplo teorisi gibi de olabilir ama yani merak ediyorum ve hakikaten bana ilginç geliyor bu konu. Şimdi biz misak-ı milli sınırlarımız içerisinde bulunan Halep'i, Hamay'ı, Humus'u bırakmışız. Bunun karşılığı olarak veya işte bundan bağımsız olarak diye söyleyeyim. Hatay önce bir özellikle yapı olarak var oluyor. Ardından işte meclis kararıyla bize bağlanıyor. Şimdi Hamay'ı, Humus'u işte Halep'i bizden alan Fransızlar. Hatay'ı bunların karşılığı olarak, bunların bedeli olarak bize geçmesine göz yumuş olabilirler mi? Yoksa Fransa o gün güçlü yani. Biz misak-ı milli sınırlarımıza zaten kuzeyde taviz vermişiz. Batıda taviz vermişiz. Güneyde taviz vermişiz. Hatay'ın için Fransızlar bize Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmasını müsaade etsinler ki yani.
Şimdi tabii hocam 1936'ya geldiğimizde Avrupa'da bir Hitler tehlikesi meydana geldi.
Evet.
Yani Almanya artık Avrupa'daki dengeleri bozmaya başladı. Ve Fransa yanı başındaki komşusuyla ilgilenmek durumunda kaldı. Dolayısıyla Hatay meselesi yüzünden, hatta mandater olmuş, devretmek zorunda olduğu bir bölge yüzünden Türkiye ile çatışmayı göze alamadı. Zaten vermek zorundaydı. Böyle bir çatışma Fransa'ya hiçbir yarar sağlamayacaktı. Türkiye'de tabii ciddi manada bir askeri operasyon yapacağı sinyalini de verdi ve diplomasiyle tabii etki kullandığını söyleyebiliriz. Cemiyet-i Akvam'da yani defalarca müzakereler oluyor. Bunu sulhan çözelim. Dolayısıyla Fransa'nın işte o dönemdeki Avrupa konjonktürü, Avrupa tarihi durumu, Avrupa'nın sosyopolitik durumu Türkiye ile çatışmayı göze alacak veya değerli bulacak bir Hatay toprağı için değerli, yani uygun değil.
Askeri anlamda lojistiği sağlamak çok maliyetli şeyler olacak.
Tabii.
Yani o dönemde bu çok mümkün olmadı. Bir de hani dediniz ya, Türkiye askeri anlamda da operasyon yapma şeyini gösterdi dediniz. Şimdi burada yani Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arasındaki ayrışma noktalarından birisi olarak hep hatırlanıyor.
Evet.
Hatay meselesi. Oradaki farklı yaklaşım nedir hocam?
Hocam bu doğru bilgi, yani kesin bilgi. Böyle bir yaklaşım var. Hatta bunu nereden anlıyoruz? Asım Us adıyla Mustafa Kemal 5 tane makale yayınlatıyor Ulus gazetesinde. Bu elimizde mevcut. Bunu yazan Asım Us değil, bizatihi
Mustafa Kemal'in kendisi.
Tabii. Bunu herkes kabul ediyor. Yani İsmet İnönü'yü pasif olmakla suçluyor.
Yani İsmet Paşa biraz daha vazgeçelim
diplomasiye diyor, görüşelim diyor, Fransa'yı karşımıza almayalım. Batı dünyasını diyor. Evet, Batı dünyasını karşımıza almayalım. Görüşerek bu işi çözebileceğimize inanıyor. Hatta diyor ki, hayır diyor, sen kesinlikle işte pasif davranıyorsun. Hatta böyle ihanete varan ifadeler de orada kullanılıyor. Sonuçta tabii yine bir bağımsızlık öncesi Türkiye'nin bir yığınağın söz konusu.
O Ulus gazetesindeki makaleler İsmet İnönü'yü direkt hedef alıyor mu?
Hedef alıyor.
İsim vererek diye.
Direkt hedef alıyor. Yani yönetenler işte idareciler derken İsmet İnönü başbakan. Evet. Yani yürütmenin o anki başı.
Hangi tarihte hocam, ki zaten son dönemde İsmet Paşa'yı el çektiriyor Mustafa Kemal.
Tabii. 37 ya 38'in başlarında oluyor. Zaten Eylül 38'de de bağımsız oluyor. Yani bu süreçte yazıları mevcut. Ama müzakereler 1936'da başlıyor. 36'dan 38'e kadar iç siyasette de Türkiye'nin bir
çalkantılar,
bu konuda bir zıtlaşması söz konusu.
Yani sanki Mustafa Kemal biraz daha uluslararası konjonktür biraz iyi okumuş. Yani Fransa'nın zayıflığını belki de hissedip askeri olarak da masaya vurmak istiyor.
Evet.
Onu şartlar da çünkü Türkiye'nin lehine.
Evet. İfade büyükelçiyle de bir görüşme yaptığı söyleniyor. Büyükelçiye biz savaş yanlısı değiliz. Fransız büyükelçisi. Eğer savaşılacaksa ben dahi oraya giderim tarzında bir takım şeyler söylediği söyleniliyor. Bunlar kayıt altında alacağımız şey değil. Şunu bilebiliriz. Bir telefon görüşmesi var elimizde, kayıt. Hatta şunu söylüyor çok son olarak. Diyor ki Mustafa Kemal İsmet'e, İsmet İnönü İstanbul'dan Ankara'ya hareket ediyor. Şimdi telefonda konuşmayalım, gelince görüşürüz diyor. Şimdi telefonun da dinlenmesi gibi bir durum söz konusu mu bilemiyorum. Elimizdeki aynen belge bu şekilde bitiyor. Onu da yayınladık zaten çalışmalarımızda. Bu şekilde bir durum söz konusu. Demek ki daha
kendi aralarında bile
var. Yani birlik, beraberlik, daha baskı kuralım. Yok. Burayı alalım. Burayı bir onur mücadelesi, onur meselesi olarak gördüğünü bildiriyor.
Mustafa Kemal
evet, değil mi? Bildiriyor. Burayı mutlaka oradan alıp, hani ben hiç yenilmedim. İşte bu Yıldırım ordularına tekrardan atıfta bulunarak Halep'ten geri çekilmesini hazmedemediği ve ben burayı alarak bunu kapatacağım
ya da diğer ifadeyle
fikrin olduğu söyleniyor.
Emaneten verdiğimiz Hatay'ı dünya gözüyle açıkken
tekrardan geri alayım diyor. Tabii ama bağımsızlığını görüyor.
Ama Türkiye'ye bağlanmasını göremiyor.
Tabii. Evet. Yani onu göremiyor. Yani, bağımsızlığını görüyor.
Mustafa Kemal ölmeden birkaç ay önce bağımsız cumhuriyet oluyor.
Evet. Ama Eylül, 2 Eylül 1938.
Evet. Türkiye'ye bağlanması meclis kararıyla daha sonra olacak.
Tabii.
Evet.
1939 23 Haziran'da oluyor. 23 Temmuz'da da son Fransız askerine katılmış oluyor.
Eyvallah. Bir ara verelim hocam. Ardından bu kesep meselesine girelim. Evet. Çünkü kesep hakikaten kimsenin bilmediği ve bugüne dair de çok şey barındıran içerisinde bir konu. Aradan sonra bunu konuşalım. Efendim kısa bir ara, ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Aradan önce Doktor Yaşar Demir hocamızla beraber biraz Hatay meselesini konuştuk. Aslında Hatay meselesini özellikle açtım çünkü şimdi konuşacağımız konuyu anlayabilmek açısından Hatay'ın bizim için önemini de bilmek, belki birçoğumuzun bildiği bazı bilgileri, daha doğrusu çoğumuzun bildiği, birçoğumuzun değil de çoğumuzun bildiği bazı bilgileri tazelemek gerekiyor diye düşündüğüm için bu konuyu açmıştım. Hocam şimdi kesebe girelim. Öncelikli olarak kesep neresi?
Evet,
kesep. Dinleyicilerimizin zihninde şekillenmesi açısından.
Kesep aslında Hatay'a bağlı, Antakya'ya bağlı bir kasaba idi. Hı-hı. Değerli hocam. Ama şu anda Laskiye'ye bağlı, Suriye'ye bağlı bir şehir, bir küçük şehir diyebiliriz.
Laskiye Antakya'ya sınır olan
tabii,
bir yer değil mi?
Tabii. Laskiye Antakya arası yaklaşık bir 60 kilometrelik bir mesafe.
O da
Laskiye
Akdeniz sınırında.
Evet tabii, Akdeniz sınırında. Hı-hı. Suriye'ye bağlı. Kesep de Akdeniz sınırında. Hı-hı. Efendim Cebeli Akra dediğimiz, orası da bugün işte Türkmen Dağı olarak da söyleniliyor. Efendim buraların yakınında bulunan, denize taraf kısmında bulunan bir kasaba. Evet. Ama eskiden, şimdi bu mevzuyu konuşacağız. Hı-hı. Eskiden sancağa bağlı, sancaktan kastımız Antakya, bir kasabaydı.
Evet. Nüfusu ne kadar hocam?
Bir saniye, burada ben bir şeyi netleştirmek istiyorum. 1921 Ankara Anlaşması'ndan sonra kesep hala Türkiye'nin toprağı mıydı?
Evet. Heh. Türkiye
yani
toprağı.
Kritik olan nokta tabii, burası.
Ben o yüzden onu söylüyorum. Yani Antakya'dan kastım.
17. yüzyılda Türk toprağı olabilir. Tabii, yani tabii. Halep gibi.
Evet.
Ama burada kritik olan Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması'ndan sonra da Türk toprağıydı. Ama bugün itibariyle Suriye'nin toprağı.
Evet. Daha net bir şey söyleyelim. Mandater devlet olan Fransa ile Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş anlaşması olan Lozan'da da tescil edilen sınırları itibariyle de kesep
bize aitti.
Antakya toprağıydı. Hı hı. Antakya toprağıydı ve tabii yaklaşık 4000 nüfuslu 4000 Ermeni'nin olduğu, tam başka hı hı. unsurlar da var civar köylerde falan. Hı hı. Nusayri köyleri de var civarda ama 4000 Ermeni'nin yaşadığı bir bölgeydi. Sancak otonom bölgesi altındaydı. Efendim Fransa mandası tarafından idare edilen ve tescil edilen Antakya sancağı toprağı içerisindeydi. Hı
hı. Hocam kafa karışıklığı olmasın evet. diye Misak-ı Milli sınırlarımıza dahil değil mi?
Misak-ı Milli'ye de dahil. Daha da şeyi önemli olan husus, ikili anlaşmalarla sınırları belirlenen otonom sancak toprağının sınırları içerisindeydi.
Evet. Peki nasıl koparıldı bizden?
Evet.
Asıl şimdi, soru orada.
Asıl soru bu. 1932 yılına gelindiğinde hocam Kesep'teki Ermeniler bir başvuru mektubu hazırlıyorlar. Ermeni ileri gelenleri. Bu mektubu Ermeni Katolik Cemaati lideri, Ermeni Protestan lideri, ileri gelenlerden birkaç kişi ve belediye başkanı. Hı-hı. Kesep belediye başkanı. Hepsi Ermeni. Yani bu
kayıtlarda
komite,
var.
Hı-hı. Evet kayıtlar. Elimizde belge var. Bunu yayınladık zaten. Hı-hı. Belgeli konuşuyoruz. Bu herhangi bir duyum değil. Bizzat eyvallah. Değil. Fransız Kara Kuvvetleri arşivinden efendim ve Dışişleri arşivinden bulduğumuz belgede 1932'de aranın sonunda bir mektupla başvuruda bulunuyorlar. Direkt Beyrut'taki Fransız Yüksek Komiserliğine başvuruda bulunuyorlar. Hı-hı. Gerekçeleri şu. Efendim biz Fransa'ya bağlı hep sadakatle bağlı olmuş Ermeniler olarak burada ekonomik olarak sıkıntı çekiyoruz. Otlaklarımız Laskiye'ye yakın. Ticaretimiz Laskiye ile. Antakya merkezde efendim idari ilişkilerimizde çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Ve buradan ayrılmak istiyoruz.
Evet.
Efendim bunun haricinde bir takım Ermenilerin maruz kaldıkları adli olaylar, işte bir takım işte saldırılar, münferit saldırılar da bunlara gerekçe göstererek
kışkırtmak için yapılmış olabilir mi?
Ana hedef şimdi şu var. Yani burada Ermeni cemaati bir talepte bulunuyor Fransız mandasında. Ancak şunu düşünüyor olabilirler. 1932 herhangi bir kıpırdanma yok. Hani 36-37 olsa muhtemel müzakereler başlamış. Türkiye burayı alacak ve Türkiye korkusundan böyle bir talepte bulunmaları anlaşılabilir. Ancak 1932'de herhangi bir Türkiye'nin talebi yok. Söz konusu değil. Hatta Feridun Cemal Erkin bile 1934'te ilk bir konsolos sıfatıyla, Antakya konsolosu sıfatıyla orada bulunduğu zaman bir rapor gönderiyor. İşte diyor ki burayı alalım. Esas Türkiye'nin hareketlenmeleri bu ziyaret sonrasında oluyor. 1932 çok erken bir dönem. Ermenilerin bu konuda bir mağduriyeti olmuş olabilir. Ancak şu var. Buradaki sıkıntılı mevzu, mandater devlet olarak 22. maddeye göre Cemiyet Akvamı'nın mandat şartnamesine göre böyle bir hakkı yok. 22. maddede diyor ki mandater devlet idare ettiği yerlerde nüfus değişimine gidemez. Toprak değişimine gidemez. Onları kendi yararına çalıştıramaz. Asker olarak istihdam edemez. Elimizde uluslararası hukuk var. Şimdi bu hukuka aykırı olarak Ermenilerin talebi değerlendirmeye alınıyor. Ve şöyle bir ilginç durum söz konusu oluyor. Ermeniler direkt Beyrut Yüksek Komiserliği'ne, biz biliyoruz ki Sancak'ta, Antakya'da bir de Yüksek Komiserliğin Antakya delegesi var. Muhatap Antakya delegesi. Hatta ikili görüşmelerde Antakya delegesine haber gelince Antakya delegesi Yüksek Komiserliğe yazdığı bir raporda diyor ki ben bu haberi bir dergiden öğrendim diyor. Hani bize haber verilmemesini de biraz serzenişle karşılıyor. Netice itibariyle Ermenilerin bu değerlendirilmesi olumlu karşılanıyor. Yüksek Komiserlik'te ve Hatay'daki Kesep bölgesi Hatay Sancağı'nın idaresinden, velev ki Fransız mandası tarafından idare edilsin, kopartılarak Laskiye'ye bağlanıyor. Ne olmuş oluyor? Sancak otonom bölgesinin toprağı efendim
Suriye toprağına katılmış oluyor.
Suriye toprağına katılıyor. Yani özerk diyelim otonom bölgenin toprağı küçültülmüş oluyor.
Evet.
Halbuki mandater devletin böyle bir uygulamaya iç idari birimlerdeki yerleri bile değiştirmeye
uluslararası hukuka göre yok değil mi?
Tabii. Uluslararası hukuka yok. Hakkı yok ve bunu Fransa delegesinin raporu da söylüyor. Diyor ki karşı taraf kendi devletine bunun yapılması içeride sıkıntı meydana getirecektir. Ermeniler böyle bir uygulamaya gittiğinden dolayı Sünni ve Türk, yani Türkmenler de tabii Sünni, Arapların da Sünni kesiminden kendilerine tepki doğurmasına sebebiyet verecektir. Böyle bir hınçla da yani Ermenilere bir düşmanlık doğurabileceği gerekçesiyle bunun aslında yapılmaması gerektiğini söyleyen elimizde Fransız raporları da var.
Ama Fransa hiç kimseyi dinlemiyor.
Yok. Kendi içeriden gelen delegenin gönderdiği raporu da dinlemeyerek merkezden Paris buna karar veriyor zaten. Hani Yüksek Komiserliğin böyle bir tek başına hüküm verme hakkı yok. Orası direkt Paris'e bağlı zaten. O da Paris'e gönderiliyor. Paris'te durum değerlendirmesi yapılıyor. Burada dikkat çeken bir unsur da Ermenilerin Nusayrilerle bir olmak istemesi. Bu da oradaki sosyolojik yapıyı bilenler için çok anlamlı.
Evet.
Yani bir Ermeni Nusayri işbirliğini kesip kopartılarak yaşandığını, Laskiye'ye bağlamak suretiyle yaşayan Laskiye'de yani çok nüfus Nusayri, bunu biliyoruz. Onlara bağlanılarak Suriye'de kurulduğunu görebiliriz. Evet. Buna da işaret ediyor. Burada hem uluslararası hukuk çiğnenmiş oluyor, hem sancak toprağı kopartılmış oluyor. Bir de muhtemel ileride daha hala Fransız mandası devam ediyor. İleride kurulacak bir yapıda Ermeni Nusayri işbirliğiyle azınlıkların bir araya getirilerek efendim nüfus olarak Suriye'de etkin olması amaçlanıyor.
Evet.
Bir olması amaçlanıyor.
Demin ben herhalde yanlış ifade ettim. Aslında bu Kesep bölgesi, beldesi Suriye lehine, Fransız mandası lehine koparılırken ya da koparılmadan önce
evet,
buralar Türkiye'nin değil de otonom Hatay bölgesinin toprağıydı.
Tabii. Otonom Sancak bölgesinin toprağıydı.
Doğru ifade etmek gerekir. Ben söylediklerinizden şunu anlıyorum. Ya da soruyu şöyle sorayım. Bu Kesep bölgesinin otonom bölgeden ayrılıp Suriye dahil edilmesinde bu Kesep bölgesinin demografik yapısının, sosyal kültürel yapısının bir önemi var.
Önemi var. Yaklaşık yani 4000 Ermeni yaşıyor halihazırda orada.
Peki,
o tarihte.
Otonom Hatay bölgesinde belki bu kadar yoğunlukta Ermenilerin yaşadığı bir bölge belki de yok.
Yok.
Ve dediğiniz gibi Nusayrilerle yakın diyalog işbirliği içerisinde olmaları da Fransızların göz ardı etmeyeceği bir şeydi. Dolayısıyla hukuku göz ardı ederek, Lozan Anlaşması'nı göz ardı ederek burayı bir şekilde ilhak ettiler.
Laskiye veriyorlar.
Evet. Laskiye'ye verdiler Suriye'ye.
Şöyle bir analiz yapıyorlar. Diyorlar ki bu hareketle de %20 Ermeni nüfusu Antakya'da düşürülmüştür. Yani bu gerekçeyle bazı Ermeniler de karşı çıkıyor. Diyor ki bu bize içeride sıkıntıya sokabilir, düşmanlığı provoke edebilir.
Evet.
Bir de %20 bir nüfus birden azalması orada kalanların da ekonomik ve sosyal olarak sıkıntıya düşmesine sebebiyet verebilir diye. Hatta Suriye Meclisi'nde o zamanki Suriye Meclisi'nde bulunan Ermeni milletvekillerinden de buna tepki geliyor. Hı. Böyle bir şey yapmayın. Buradaki Ermenilerin varlığı tehlikeye girer. Burada bir hınç meydana gelirse bu kopuştan dolayı bunun müsebbibi siz olursunuz şeklinde de açıklamaları mevcut. Bu taraftan bakılınca da ya işte Ermeni nüfusun azalması daha iyidir. Ben bu nüfusun yani Hatay katılımında tekrar başa dönecek olursam hani idarecilerin bir Ermeni nüfus hassasiyeti, buradaki 4000 Ermeni nüfusu tekrar buraya içerimize alıp da bir içeride kaos mu meydana gelir? Her ne kadar da yansımasa da belgelere, böyle bir kaygıyla burayı dışarıda bırakabileceklerini düşünüyorum.
Yani şu soru şöyle soruldu. Türkiye buna niye tepki göstermedi diye sorulduğunda aslında karşı tarafa geçen nüfusun Ermeni olması dolayısıyla problem teşkil edebilecek bir nüfusu nüfusun yerine buna göz yumduğunu mu?
Göz yumduğunu düşünüyorum. İdareciler tehcir görmüş. Tehcirin durumunu biliyorlar. O haleti ruhiyede olmaları normal. Hani ne kadar Ermeni nüfus az olursa, ne kadar gayri Türk, gayri işte Müslüman unsur az olursa
daha
yararlı olur stratejisinin yanlış da olsa burada bir nota dahi verilmiyor.
Anladım.
Halbuki siz eğer Sancak otonomsanız ve sizin garantörünüz varsa 7. madde uyarınca
22. maddeye
aykırıysa siz de bunu bilmemeniz herhalde yanlış bir şey olur.
Yani
buna müdahil etmiyor. Efendim dağlık bölge giderse gitsin. Şimdi bu dağlarla ilgili ben öyle söylüyorum. Yani o dönemin diplomatlarının herhalde bir sıkıntısı var. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yakın zamanda bir Afrin operasyonu yaptık. Şimdi sınırı gördünüz değil mi?
Evet.
Yani dağlar komple Suriye tarafında. Dağ Suriye'nin. Efendim toprak ova bizim. Yani bari dağların zirvesini ortadan ikiye bölün. Size bakan tarafı sizin
tabii.
Türkiye'nin olsun. Ya yani Türkiye bakan tarafı Suriye'ye bakan tarafı Suriye'nin olsun.
Bu çok ciddi bir tehdit oluşturur.
Oluşturdu şimdi
tabii.
Değil mi? Orada sığınak kazdılar. İşte Pekkalılar depolandılar, gizlendiler. Oradan oraya tüneller kazarak ne kadar sıkıntı meydana getirdi. Halbuki dağlarda tepesi zirvesinde bir sınır oluşturulmuş olsaydı en azından
bunlar yaşanmayacaktı.
Bu kısımda herhangi bir yani güvenlik problemi olmayacaktı.
Evet.
Dağlık bölge olması hasebiyle bir de bir Ermeni nüfusla ilgili olarak ki bir nota dahi Türkiye'nin vermediğini
tabii önemli.
Bildirmek
nüfus mübadelesi işte Lozan'da Batı Trakya'yla vesaire yapıyor. İki, bir yandan da içeride bir şeydi, ulus devlet inşa ediyorsunuz. Yani Türk kimliğine dayanan.
O dönemin şartlarında.
Evet, 30'lu yıllarda bu çok keskin. Hatta etnik anlamda bir ırka dayalı söylem gelişiyor. Tam bu Hitler dönemi falan.
Tabii.
1930'lardaki gazetelerin ilanlarına bakın. Bakın iş ilanı Türk ırkından olmak diyor. Türk milletinden falan değil. Irka dönüştürüyor artık. Yani aslında dediğinizi az çok bu çerçevede yorumladığımızda niye göz yumduğu belki biraz daha anlaşılabilir hale geliyor. Yani bir Ermeni yoğunluklu nüfusun dışarıda kalmasında belki ses çıkarmıyor gibi.
Onun etkin olacağı muhtemel. Bir de şimdi tek köy kalıyor. Zaten tek Ermeni köy de Vakıflı köydür Antakya'da.
Hala Ermeniler var mı
orada? Tabii. Ben oraya da gittim, gördüm. Ermeniler mevcut. Hatta bu Esed zulmü başladığında oraya da sirayet eden olaylar oluyor. Orada çatışma çıkıyor. Özellikle Türkmenlerle efendim Esed rejim arasında Ermeniler Türkiye'ye sığınıyorlar. Bu çok ilginç bir durum. Evet. Bir zamanlar oradan ayrılan Kesep bölgesindeki Ermeniler tekrardan Türkiye'ye gelerek bir güven içerisinde yaşamaya başlıyorlar. Ya böyle bir sosyopolitik klima içerisinde yani ileriki dönemde çizilecek bir sınırda bunun gündeme geleceğini düşünüyorum.
Evet.
Çok gelişmiş, iyi, müreffeh bir Türkiye'de oradaki Ermeni yani Suriye'deki Ermenilerin Suriye'de kalacağını
düşünmüyorsunuz.
Pek düşünemiyorum. Yani
bu son Suriye'deki anlaşmazlık meselesinde Hatay'ı gündeme getiren bazı işte ajanslar vardı.
Evet.
Siz de diyorsunuz ki defterleri açtırmayın, Laskiye'deki Kesebi de alırız diyorsunuz.
Yani iş Laskiye'ye kadar uzanır. Tabii iş Laskiye'ye kadar uzanır. Uluslararası hukuk buna müsait. Yani şunu denilebilir mi? Ya o zaman geçti, anlaşmalar imzalandı. 1939'da siz sınır anlaşması imzaladınız. Ancak siz de hukuksuz olarak buradaki bir toprağı koparttınız. Belki bir self-determinasyonla tekrar gündeme getirilebilir. Ben Vakıflı Köyü'nün burada kilit bir rol oynayacağını düşünüyorum. Oradaki Ermeniler, yani Türkiye'ye muhipi Ermeniler. Şöyle ki, bunu da başka makalede çalışmıştık. Hatay il olduktan sonra, il olma aşamasında daha doğrusu il olduktan sonra demeyeyim. Aşamasında Ermeniler Fransızlarla beraber, Fransız ordusuyla beraber Antakya'yı terk ediyorlar korkudan. 14.500 Ermeni
başımıza bir şey gelecek diye mi?
Evet. Fransa'nın da böyle biraz bu işe teşne olmasıyla Antakya'yı terk ediyorlar. Tabii. Bunun tek istisnası Vakıflı'daki. Evet. Yani 500 kadar o zaman. Şu an belki 1000'i geçmiştir. Çünkü göçenler, gidenler falan oluyor ama hala canlı bir köydür orası. Bunun tek istisnası budur. Onlar orada kalıyor ve herhangi bir sorun da yaşanmıyor. Ve ciddi manada da yani Türkiye ile de bağları güçlü, kuvvetli. Ermeni olduklarından dolayı herhangi bir dışlanma söz konusu değil. Buranın tekrar etkin bir rol oynayacağını düşünüyorum bu sınır meselesinde. Hani ilk bölümde de konuştuk. Eğer Suriye'de ilgili bir sınır gündeme gelecekse
Kesep'te gündeme
gelir. Belki bir uluslararası hukuka argüman olarak efendim bir delil olarak bu belgeler sunulabilir.
Bu konu üzerinde yapılmış bir çalışma yoktu. Sizin Fransız arşivlerine dayalı çalışmanız bu noktada.
Evet, Fransız arşivlerinden biz atmadım. Zaten kaynaklarda da
önemli bir konuyu gün yüzüne çıkarmış oldu. Yani.
Başvuru mektubunu da zaten makalede yayınladım. Bizzat belge olarak Fransızca olarak orijinalini taratarak belgelerde sunmuş olduk.
Eyvallah hocam. Son soru kısaca yanıt alabilirsem sevinirim. Şimdi dediniz ya hani tekrar gündeme gelirse Kesep de gündeme gelebilir. Bir sert determinasyon belki uygulanabilir. Bugün Kesep halkına sorsanız Antakya'ya bağlanmak istiyor musunuz diye. Orada öyle bir evet biz Antakya'ya bağlanmak istiyoruz diyen bir halk kitlesi bulunabilir mi? Var mı öyle bir şey?
Şimdi tabii bunun analizini yapma şansına sahip değiliz. Orada bu halkla bunu görmek lazım. Oraya bir gitmek lazım da. Tek hani olumlu bu düşünceye sevk edecek gelişme Kesep'teki Ermenilerin Vakıflı köyüne gelmiş olması. Şimdi Ermeni yoksa ve onların da muhtemelen akrabalık bağları da olabilir. Ya da sırf etnik aidiyetten dolayı. Onların buraya yerleşmiş olmaları, Esed'den kaçmaları bir işarettir.
Yani tren hattı bir tarafta aileleri, aşiretleri bölerken,
evet,
Kesep örneğinde olduğu gibi vakıflıyla,
evet,
orada da Ermeni etnik ve dini bir azınlığı bölüyor aslında.
Bölüyor. Tekrar buraya gelmeleri, yani Türkiye'ye yöneliş olmaları demek ki burada bir hüsnü kabul görecekleri, hı, düşüncesiyle, hı, bir yoruma gidebiliriz, bir analiz yapabiliriz. Evet. Ama ben o yüzden dedim, vakıflı köyü bir rol oynayabilir.
Hı hı.
Yani Türkiye'deki mevcut gelişim onları da ikna edebilir. Böyle bir self determinasyonda efendim
bu sorun çözülebilir.
Bu vakıflı köyün de diyelim ki çalışmasıyla, bir örnek köy çünkü.
Hı hı.
Hani buraya gelen müreffeh insanlar, yani ciddi manada gelirleri olan insanlar, ticaret olsun, efendim sanat erbabı okumuş insanlar çıkıyor. Buradaki efendim özgür bir ortamı Kesep halkının da kabul edebileceği öngörülebilir.
Eyvallah. Çok, evet, teşekkür ederiz.
Benim burada acizane bir tavsiyem var. Aslında bu makalenizi,
buyursun,
Fransa'daki büyükelçilerimize ya da dışlarındaki ilgili masaya iletseniz, evet, iyi olur diye düşünüyorum.
Yani
onlar da istifade etsinler.
Hatay zaten sınır bölgesi. Hatay ile ilgili çalışmaları okumuş olacaklarını düşünüyorum.
İnşallah. Umuyorsunuz.
Umuyorum. 10 yıldır o bölge kriz bölgesi.
Tabii.
Efendim, evet, kaç yıl oldu makale? Muhtemelen okumuşlardır diye düşünmek istiyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Hocam size de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta Doktor Yaşar Demir hocamı konuk ettik. Kendisiyle Suriye meselesini, Hatay özelinde ve bizden koparılan bir toprak olan Kesep kasabası özelinde konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.